Ayrım 7.
Sayfa 79. Aslında bunların hiçbirine çok da fazla önem vermediği halde Hristiyanların sevinçlerinin kendisini onca öfkelendirdiğini, dinlerin, devletlerin, sınırların, insanların en mahrem ilişkilerinde bile kendilerine bir yer bulabildiklerini anladıktan sonra Mehpare Hanım toplantılara, davetlere gitmekten vazgeçti. Köşke kapandı. Konstantin şehre inmediği zamanlar onunla eski hayatına devam ediyordu. Konstantin gittiğinde ise ya bahçede yürüyüşe çıkıyor ya da şöminenin başına oturup Paris'te eski kayınvalidesinin yanında bulunan oğluyla kızına mektuplar yazıyordu. Hikmet Bey'den olan oğlu Nizam, hele babası aldığı yaradan kurtulduktan sonra annesini çok çabuk bağışlamış, Mehpare Hanım'ın yazdığı mektuplara hiçbir zaman bir sayfayı geçmeyen ama her zaman çok sıcak, çok eğlenceli mektuplar yazarak cevap vermiş, Hanım Sultan'ın yanında geçirdiği ve çok da memnun olduğu anlaşılan Paris günlerini annesine gülümsetecek biçimde anlatmıştı. Bulunduğu yere derhal uyum sağlama yeteneği sayesinde Nizam, Paris'teki çevreye de uyum sağlamış, gittiği okulda kızların gözdesi olmuş, teneffüslerde onlardan öpücükler almayı bile kısa zamanda becermişti. Babaannesine karşı daima saygılıydı. Karşısındakilere her zaman onları memnun edecek bir biçimde davranmayı beceriyor, bunu da ucuz bir çıkarcılıkla ya da art niyetli bir dalkavuklukla yapmıyor, aslında kendisi de dahil hiç kimseye çok fazla önem vermediğinden kimseyi üzecek kadar da ciddiye almıyordu. Onun için hayat bir eğlenceydi ve eğlenceyi bozan her şey Nizam için bir zekasızlık ve manasızlıktı. Paris'in zengin burjuvalarıyla aristokratlarının, çocuklarının gittiği okulun çapkınlarıyla arkadaşlık kurmuş, derslerden sonra onlarla kafelere gidip bir kadeh kırmızı şarap için kızlardan ve kadınlardan konuşmaya alışmıştı. Babaannesinin çok zengin ve ünlü bir prenses olması, yakışıklılığı, nükteleri, hazır cevaplılığı ve yanındakilere hayatı hep taşınması kolay bir hafiflikte gösterebilmesi, onu kısa zamanda okulun gözdesi yapmaya yetmişti. Rukiye ise üvey babasının başına gelenleri ve annesinin Hikmet Bey'i terk etmesini Nizam kadar rahatlıkla kabullenememişti. Mehpare Hanım'ın mektuplarına verdiği cevaplarda her zaman hissedilen bir kırgınlık ve uzaklık vardı. Nizam'ın mektupları Mehpare Hanım'ı ne kadar eğlendiriyorsa Rukiye'nin pek de sık olmayan mektupları da o kadar üzüyordu. Mektupları hiçbir zaman açıkça dile getirilmeyen ama her zaman hissettirilen bir suçlamanın izlerini taşıyor, Mehpare Hanım kızının kendisini affetmediğini anlıyordu. Okulda çok fazla arkadaş edinememişti. Arkadaşlarını ürküten, mesafeli bir davranışı, hoşlanmadığı şeylere karşı tepkisini açıkça ortaya koyan bir tavrı vardı. Bütün dürüstlüğüne ve açık yürekliliğine rağmen, hatta bu yüzden gizemli ve şımarık bir şark prensesi gibi herkesin ilgisini çekiyor ama herkesi de kendisinden uzak tutuyordu. Yalnızca Rus asıllı bir felsefe profesörü olan Konçarov'un mürdüm eriğine benzer gözlerinde hep garip bir hüzün bulunan, sağ kaşının üstüne düşen kuzguni siyah perçemini sabırlı bir hareketle geri atan, suskun oğlu Boris'le dostluğa mı yoksa aşka mı döneceğini bilmedikleri bir arkadaşlık kurmuştu. Arkadaşlıkla sevgililik arasında uzanan o isimsiz ve muğlak alanda duygulardan hiç söz etmeden, sadece karşısındakinin ilgisini hissederek dolaşmanın yaban yemişlere benzeyen lezzetli ve kekremsi tadını ilk kez öğreniyordu. Kendisini terk ettiği için affetmediği babasının, üvey babasını terk ettiği için affetmediği annesinin ve ne kadar severse sevsin duygularını hiç göstermeyen üvey babaannesinin yanında bulmadığı ve bütün çocuklar gibi asi, hatta zaman zaman terbiyesizce bir başkaldırışın altında saklı tuttuğu sığınma isteğinin tatminini Konçarovların evinde bulmuştu. Neredeyse her gün okul çıkışında yağmura kara aldırmadan Boris de sokaklarda yürüyor, sonra da soğuktan uyuşmuş bir halde onların evine gidip Madame Konçarov'un hazırladığı jambon sandviçlerden yiyip sabırsızlıkla Profesör Konçarov'un çalışma odasından çıkıp yanlarına gelmesini bekliyordu. Profesör Konçarov dalgalı uzun beyaz saçları, geniş omuzları, 2 metreye yaklaşan boyuyla bir step aslanına benziyordu. Evcilleştirmekte güçlük çektiği gür sesiyle yanına oturan çocuklara onların zekasından ve alakasından memnun bir şekilde felsefeyi, hayatı, Rusya'da yaşanan 1905 ayaklanmasını, Paris Komününü, cemiyetin içindeki sınıfları, filozofları, filozofların yazdıkları olağanüstü kitaplara hiç benzemeyen günlük hayattaki küçük zaaflarını anlatıyordu. Rukiye her soruya bazen bu sorular çok çocukça hatta aptalca da olsa büyük bir ciddiyetle hemen cevap veren Profesör Konçarov'dan öğrenebileceklerinin hepsini hemen öğrenmek ister gibi bir sabırsızlıkla aklına takılan her şeyi soruyordu. Profesör Konçarov'a duyduğu hayranlık ve bağlılık arttıkça Boris'e olan bağlılığı da artıyordu. Bir öğleden sonra Profesör Konçarov'un karısına göstermeden içine azıcık konyak kattığı kakaolarını içerken her zaman olduğu gibi cevaplanması zor sorularından birini profesörü kahkahalarla güldürerek "Felsefe nedir Profesör Konçarov?" diye soru vermişti. Sorusuna kısa, kesin ve açık bir cevap beklediği anlaşılıyordu. Hayatı yaşlıların karmaşıklaştırdığına, aslında hayatın çok basit ve kolay olduğuna inanan gençlerin bu tür sorularına alışkın olan Konçarov, binbir zorlukla bulduğu o sert ve tatsız Rus sigaralarından birini yaktıktan sonra "Şimdi bak Rukovna" diye başlamıştı. Her biri aslında gizli kalmış bir tiyatro oyuncusu olan hocaların çoğu gibi anlattıkça kendi sesinin ve tiradının coşkusuna kapılan Profesör Konçarov, felsefenin hayat nedir gibi çok basit ve sıradan olan ve sıradanlığından dolayı da insan kaderinin içine hapsolduğu alaycı bir manasızlığı işaret eden sorunun cevabını aradığını, hiçbir zaman bu cevabı bulamayacağını bilmenin görkemli çaresizliğiyle büyülendiğini ama cevapsız soruların peşinde koşan insanlara cevapları bulunabilecek başka sorular sunduğunu ve hep arayan felsefenin aksine hep bulan bilimin yolunu açtığını anlatırken Rukiye'nin hiç unutmadığı ve onun hayatını değiştirecek bir cümle söyledi. Felsefe dinin huzursuz kardeşidir. O ana kadar profesörü hiçbir kelimesini kaçırmamak gayesiyle sessizce dinleyen Rukiye birden atıldı. Felsefeyi dinle bir mi tutuyorsunuz profesör? Şeyh babasına olan kızgınlığından dolayı dine hep uzak duran, dini inançları küçümseyen, böylece babasını da küçümseyip onu sarmalayan o efsanevi çekicilikten kendini kurtarmaya çabalayan Rukiye, dinin felsefenin yanında anılmasına şaşırmıştı. Profesör, Rukiye'nin babasının bir şeyh olduğunu biliyordu, dine olan tepkisini de anlıyordu. Düşünürken hep yaptığı gibi dudaklarını büzdü. Bir yaz gecesinde küçük kızım, otların üstüne uzanıp yıldızlarla dolu gökyüzüne baktığında eğer bu bir yaz romantizminin dans ya da şarkı gibi o geceye tat katan bir süsü değilse, gerçekten gökyüzüne ve yıldızlara bakıyor ve onları görüyorsan o gökyüzünün kapıları iki yere açılır o zaman, dine ve felsefeye. Din o muhteşem kainatın yaratılışını Allah'a bağlar ve huzura kavuşur. Onun için din insanlara huzur ve güven verir. İnsanoğlunun en çok merak ettiği sorunun cevabını kendince bulmuştur çünkü. Felsefe ise demin de söylediğim gibi dinin huzursuz kardeşidir. O bulunan hiçbir cevaptan tatmin olmaz. Her cevaptan sonra yeni bir soru daha sorar. Profesör Konçarov, Rukiye'nin dini reddedişinin altında nasıl bir acı yattığını, dini reddederken babasını reddettiğini seziyordu. Ve bir babayı reddetmenin yarattığı huzursuzluğu bir nebze olsun sükûna kavuşturabilmek için konuşmasını sürdürdü. Rukovnacığım, kolaycı hükümlerden kaçınmak gerekir. Dindar olmamız, hatta Allah'a inanmamız gerekmiyor ama din niye var diye de sormalıyız. Hayatı anlamaya çalışıyorsak, hayatın her parçasını da anlamaya çalışmalıyız. Allah'ın olmasını isterdim. Kaderimizi gönül rahatlığıyla ellerine bırakabileceğimiz kudret bulunsaydı bir yerde, hayat daha kolay olurdu. Ve dindarların kendi hayatları hakkında hüküm vermesini sükûnetle bekledikleri bir mercileri bulunuyor doğrusu. Kendisine çok yakışan gülüşüyle güldü. Bunu bir uyuşturucu gibi de görebilirsin, insanlara bağışlanmış bir huzur olarak da görebilirsin. Ama din adamları bana insanlara huzur veren birileri gibi görünür. Gençliğimde onlardan çok şey öğrendim. Doğrusu inançlı bir insan olmasam da din fikrine de çok karşı değilim. Ne olduğunu anlamadığımız bir hayat yaşıyorsak, ne olduğunu bilmediğimiz bir varlıktan da huzur bekleyebiliriz. Biz Allah'ın olduğunu bilmiyoruz ama olmadığını da bilmiyoruz. Varlığına karşı şüpheciysek yokluğuna karşı da şüpheci olmalıyız. Eğer dini küçümsüyorsan o zaman Allah'ın varlığına duyulan inanç kadar yokluğuna olan inancı da küçümse. Bir şeye inanman gerekmediği gibi bir şeye inanmaktan korkman da gerekmiyor çünkü. O akşam Mihrişah Sultan'ın önünde mızrak gibi sivri uçlu, sarı yaldızlı, demir parmaklıklar bulunan geniş bir bahçeyle çevrili konağın önüne gelene kadar Rukiye hiç konuşmamış. Boris de onun sessizliğine katılmıştı. Kapının önünde kısa bir veda ile ayrıldılar. Zekasını bilgiyle zenginleştiren bütün gençler gibi Rukiye de henüz gelişimini tamamlayamamış kişiliğini koruyabilmek için yapmak zorunda kaldığına inandığı keskin bir inançla keskin bir inançsızlık arasındaki tercihini daha yıllar önce yapmıştı. Babasından intikam alabilmek için elinde bulunan tek silahı kullanabilmek amacıyla inançsızlığı seçmiş ve gençliğin ateşiyle bu inançsızlığı dini ve din adamlarını küçümsemeye hatta onları aşağılamaya kadar götürmüştü. Şimdi ise hayran olduğu, yücelttiği, ruhundan çıkarıp attığı inancın yerine farkına varmadan yerleştirdiği Profesör Konçarov'un sözleri onun kendi düşüncelerine olan güvenini sarsmıştı. Kendi aklında yok ettiği Şeyh Efendi, birden bütün efsanesi, kudreti, kendisini çevreleyen hayranlık ışıklarıyla dirilmiş, Rukiye bir düşman olarak bellediği insanın aniden ortaya çıkıveren haşmeti karşısında kendini küçücük, ezik ve güçsüz hissetmişti. Doğduğundan beri hiç görmediği babasını küçümsediği zaman kendi kaybını da küçümsemiş oluyordu ama babası önemli biri ise eğer kaybı da büyük olacaktı. Konçarov'la yaptığı konuşmadan sonra babasını küçümseyebilmek için profesörü de küçümsemesi gerekiyordu ki bunu yapmak Rukiye'yi bu kez gerçekten öksüz bırakacaktı. Çünkü profesör onun hayatındaki bütün hoşlukları dolduran güzel kokulu ve sihirli bir sıvı gibiydi. Ondan vazgeçmek, kuruyarak yalnızlık ve güvensizlikle çürümek gibi geliyordu o sırada Rukiye'ye. Sevdikleri ve güvendikleri birine rastladıklarında, sevdikleri insanın gücünü kendi güçleri sanarak hemen güvenli ve rahat biri oldukları gibi, sevdikleriyle aralarındaki en küçük anlaşmazlıkta da birden kendilerini tümüyle güçsüz ve yalnız hissetmeye meyyal gençlerin, o kırılgan ruh haliyle Rukiye'de yeniden kendini yalnız, sahipsiz, hatta sığıntı gibi hissetmişti. Küçümsediği birinin çok güçlü olabileceğini fark etmek kendine olan güvenini tarumar etmişti. Yatak odasına gitmek için merdivenleri tırmanırken o akşam dışarı çıkacağı anlaşılan kırmızı tuvaletinin kuyruğu merdivenlere yayılmış Mihrişah Sultan'a rastladı. Sultan her zaman olduğu gibi "Nasılsın Rukiye?" deyip geçecekken birden gözü Rukiye'nin yüzüne ilişti. Genç kızın beyazlaşmış yüzünde korkuyu, çaresizliği, yalnızlığı gördü. O genç yüz henüz duygularını saklamaya muktedir değildi. Dahası yüzün sahibi duygularının farkına bile varmıyordu. Ne oldu? Neyin var? Bir şeyim yok efendim. Mihrişah Sultan kendisinden hiç beklenmeyecek bir yumuşaklıkla uzanıp Rukiye'nin elinden tuttu. Gel benimle. Birlikte merdivenlerden inerken Rukiye itiraz etmeye çalıştı. Geç kalacaksınız efendim. Mühim değil Rukiye. Girişteki holün sağ yanındaki büyük salona girip şöminenin karşısındaki koltuklara yan yana oturdular. Mihrişah Sultan uzun beyaz eldivenlerini çıkartıp usulca Rukiye'nin saçlarına dokundu. Beyazlaşan yüzüyle birdenbire şeyh babasına benzeyiveren bu genç kıza o sırada duyduğu şefkat sultanın bir çocuğu okşamaktaki acemi beceriksizliğini saklayabilmesine yardım etmişti. Rukiye'nin halinden onun pek de sıradan olmayan bir acıyla sarsıldığını anlamış ve kendini de şaşırtan bir biçimde sebebini bilmediği o acıya benzer bir acıyı kendisi de hissetmişti. Ya Rukiye'nin aniden babasına benzeyiveren yüzünün sultana, Şeyh Efendi'ye bir zamanlar beslediği ve izlerini hala taşıdığı aşkı hatırlatmasından, ya kendini sahipsiz kalmış hisseden bir çocuğun çektiği kederin böylesine apaçık önüne çıkmasından, ya kendi oğluna hiçbir zaman sevgi ve şefkat göstermemesinin yarattığı gizli pişmanlığın ruhunda yol açtığı hasarın, şimdi acılı bir başka çocukla karşılaştığında birdenbire bencillik duvarlarını çökertmesinden, Ya kendine bile zaman zaman bunaltıcı gelen bencil yalnızlığının onda gizliden gizliye uyandırdığı bir başka insanı karşılıksız sevme ihtiyacından ya da hiç bilemeyeceğimiz bambaşka bir sebepten Mihrişah Sultan kendine olan güveni aniden çatlayan Rukiye'nin o çatlığın altından beklenmedik şekilde fışkıran ıstırabını görünce tahmini zor bir şefkat ve sevgi duymuştu. Kendini ve kendi geçmişini okşar gibi sessizce aniden beliren yaşları saklamak için gözlerini kapayarak munis hareketlerle okşadı Rukiye'nin saçlarını, ellerini tuttu. Hiç konuşmadan öylece yan yana bir anne gibi sevmenin ve bir anne tarafından sevilmenin benzersiz zevkini ve güvenini yaşayarak ne kadar olduğunu bilmedikleri bir süre oturdular. Duygularını hemen hemen hiç göstermeyen, hem birbirlerine hem de diğer insanlara karşı mesafeli, biri genç, diğeri yaşlanmakta olan bu iki kadın, o akşam orada, o şöminenin önünde hiç akıllarına gelmeyen, hiç ummadıkları, hiç tahmin etmedikleri suskun ve coşkulu bir serüven yaşadılar. İçinde daha küçük çocukluğundan itibaren bir terk edilmişliği ve kimsesizliği, kendine bile itiraf etmeden taşıyan Rukiye, bu kimsesizlik kendini çok güçlü bir şekilde hissettirdiği bir anda, onun saçlarını okşayan Mihrişah Sultan'ın göğsüne yaslanıp, çocukluğundan beri özlediği gibi hıçkırıklarla sarsılarak ve gözyaşlarını saklamaya ya da dindirmeye hiç uğraşmadan ağladı. Başkalarının duygularına daima bigane kalmış, onlarla ilgilenmemiş, hatta alay etmiş olan Mihrişah Sultan ise, kendi yalnızlığıyla yaralanmış bir insanın duygularını paylaşmanın, ona bir sığınak ve güven olmanın hazzını ilk kez böyle güçlü bir şekilde yaşadı. O gece gerçekten bir büyükanneye torun oldular. Bir daha hiç eksilmeyecek bir biçimde sevdiler birbirlerini. Profesör Konçarov'un çok da aldırmadan söylediği bir söz, Rukiye'nin Mihrişah Sultan'la yeni bir ilişki kurmasına ve babası Şeyh Efendi'ye bambaşka bir gözle bakmasına neden olmuş, onun hayatının mecrasını değiştirerek genç kızın geleceğini bir başka şehre, bir başka erkeğe, bir başka korkunç kedere taşımasına yol açmıştı. 6. Osmanlı payitahtının muhteşem silüetini, Tanrı'nın sufi bir yazıyla yeryüzüne attığı imzasına benzeten ince minareli, yuvarlak kubbeli camilerin çevresi gün günden kalabalıklaşmaya başlamıştı. İşsizler, fakirler, kimsesizler, sefiller, açlar, meczuplar, peşmürde kıyafetleri, imarethanelerden dağıtılacak bir tas çorbayla nohutlu pilavı bekleyen boş mideleri, dertleri ve kızgınlıklarıyla her biri bir başka saltanatın izini taşıyan bu tarihi yapıların gölgeli taş avlularında gittikçe yükselen öfkeli mırıltılarıyla kımıldanır olmuşlardı. Yıllarca ağır bir istibdat altında ezilerek susmak zorunda kalan, kendi sessizliğiyle zehirlenen bu kalabalık, şimdi ilk kez konuşma imkanı buluyor, kime kızacağına tam karar veremediği, hatta bunu pek de düşünmediği, İslam'ın yeryüzündeki gölgesi olan Halife Hazretlerine kızmak gibi büyük bir günaha da alışkın olmadığı için, ihtiyatçılara kızıyor, daha önce çektiklerini unutup o günkü acılarının sebebini meşrutiyet olarak görüyordu. Halife-i Ruhi Zemin Hazretlerine baş kaldıran ittihatçı gavurlardan nefret eden Hasan Efendi, her gün öğleye doğru tekkeden çıkıyor, cami cami bütün İstanbul'u geziyor, asla doymayacak gibi gözüken iri gövdesi ve müthiş iştahıyla bazen aynı günde 3-4 ayrı imarethaneden yemek yiyor, yemeğini yerken de etrafta toplananlarla sohbet edip şeyhi için bilgi topluyordu. Padişahı desteklemediğini hissettiği halde şeyhine karşı çıkmıyor, aldığı terbiye icabı bu konularda asla tartışmaya girmiyor, hem padişaha hem de o tuhaf sadakat anlayışıyla şeyhe bağlılığını sürdürüyor, şeyhinin de bir gün kendi fikirlerine katılacağını umuyordu. Son zamanlarda Fatih Camii'nin önünde peydah olan Kör Ali isimli bir meczup ilgisini çekmişti. Başındaki külaha yağlı bir sarık saran, bir gözü kör ancak iki kişinin yardımıyla yürüyen yarı kötürüm bir adamdı. Daha caminin avlusunda görülür görülmez etrafına insanlar toplanıyordu. Kör Ali sözlerine vecde gelmiş gibi, "Tecelliyat var" diye başlayıp konuşmasını "Evliya perde altında gözüktü" diye sürdürüyor, gözüken evliyanın kendisi olduğunu ima ediyordu. O cuma günü de Hasan Efendi camiye erkenden gitmiş, çinko tabak içinde dağıtılan bir kap yemek almış, avlunun dibinde çömelmiş dertli dertli yemeğini yiyen bir adamın yanına "Selamün aleyküm" deyip çökmüştü. Ağır ağır atıştıran karın altında adam bir yandan soğuktan titriyor, bir yandan da tabağındaki yemeği yemeye uğraşıyordu. Soğuktan elleri titrediği için elindeki kaşık sık sık tabağa çarpıyor, her seferinde tabaktan aldığı pilavın bir kısmı yeniden tabağa dökülüyordu. Adamın üstünde ne bir palto, ne bir cübbe, ne bir aba vardı. Başındaki kirden siyaha dönmüş fesinin yıllardır kalıp yüzü görmediği anlaşılıyordu. Atletinin üstüne kol uçları eskilikten iplik iplik olmuş kirli bir gömlek giymiş, onun üstüne de bir hayır sahibinin verdiği anlaşılan lacivert çuhadan bir yelek geçirmişti. Şallarının yırtıkları beyaz bir iplikle acemice teyellenmişti. Teyellemeyi unuttuğu bir yırtıktan, soğuktan ürperip tavuk derisi gibi diken diken olan eti, bakanda merhametle karışık bir iğrenti uyandırıyordu. ''Cuma'ya mı geldin kardeşlik?'' ''He, Cuma'ya. Daha önce pek görmedim seni buralarda.'' ''Yok, daha önce gelmişliğim yok. Evliya görünmüş dediler, kör Ali Hoca varmış. Dediklerine göre rüyasında Hazreti Muhammed'i görmüş.'' Adam pilavını bitirip tabağını titreyerek önüne bırakıp kollarını göğsüne büzüştürdü. Sesini alçalttı. Yeşil sancak açılacak deniyormuş. Hasan Efendi'nin kaşları çatıldı. Halife Efendimiz'e karşı mı? Tövbe, hiç olur mu? Halifemize baş kaldıran farmason gavurlarına karşı. Adam Hasan Efendi'ye yalvaran gözlerle baktı. Biraz tütün olsaydım. Olsa iyiydi ya kardeşlik, yok. Tütün kullanmam. Allah'ın izniyle muzafferattan kendimizi sıyıralı çok oldu. Öyle az içtim belleme, biz donanmadayken baca gibi püskürtürdük. Lakin yarayışlı bir yanını görmedik. Bir ara sabahları uyandığımda Allah seni inandırsın bir öksürürdüm. Erat geminin makineleri fayrop etti sanırdı. Hasan Efendi bir sır verecekmiş gibi adamın kulağına eğildi. Erkeğe de iyi gelmez zati. Sen de bırak musibeti gitsin. Bak lafı aldık uzattık. Sen neredensin, kimlerdensin? Adam bir an sanki kim olduğunu, nereli olduğunu unutmuş gibi durup düşündü. Sonra kim bilir hangi uzak hayalleri hatırlamanın mutlu, hatta biraz da kibirli gülümsemesi dolaştı yüzünde. O adamı orada, o elbiseler içinde gören birinin, o insanın yüzünde öyle bir gülümseme olabileceğine, o insanın öyle gülümsemeyi becerebileceğine, tebessümler dağarcığından böyle bir ifadeyi bulup çıkarabileceğine inanması mümkün değildi. Ama o gülümseme kısa sürdü. Yerine süratle ağır bir kedere bıraktı. Adam derin derin içini çekti. Ah bey birader, ah! Ben bile kimlerden, nerelerden olduğumu düşündüğümde şaşırıyorum da acaba uyduruyor muyum diye kendi kendime şüpheleniyorum. Ben de böyle değildim elbet. Biz de vakti zamanında umur gördük, gün gördük ama hepsi geldi geçti. Koskoca orman müfettişi Kamil Bey'den geriye gördüğün imarethane kapılarında sürünen berduş bir Kamil kaldı. Adam bir süre kendi kendine düşündü. Aslen Uşaklıyım. Babamın hali vakti yerindeydi. Ben evlendikten sonra orman muhafızı oldum. Gel zaman git zaman beni Denizli, Menteşe, Manisa, Aydın ve İzmir livalarından mürekkep Aydın vilayetine orman müfettişliğine tayin ettiler. Ben de o sıralarda İstanbul'daydım. Orman nazırına teşekküre gittim. Nazır Bey iyi karşıladı. Ben teşekkür edip çıkarken bir de müsteşar beye görün gitmeden dedi. Neyse uzatmayayım. Ben peki deyip müsteşarın yanına gittim. İzzet, ikram. Müsteşar bana iltifatlar etti. Çıkarken elime üstünde ölçüler yazılı bir kağıt tutuşturdu. Bu ebatlarda 3 uşak halısı hazırlatıp gönderin dedi. Hay hay dedim. İstenilen halılar öyle ufak tefek şeyler değil. Her biri kocaman taban halısı. Neyse efendim, ben uşağa gittim, araştırdım. En iyisinden 3 halı gözüme kestirdim. Etraftan borç bulup halıları satın aldım. Faturasıyla nakliye masraflarını gösteren kağıtları da mühürlü bir zarfa koyup halılarla beraber gönderdim. Benim aptal kafam, benden rüşvet istedikleri aklıma bile gelmedi. Ben vazifeye başladım, aradan bir ay geçti, para falan gelmedi. Alacaklılar ufaktan sıkıştırmaya başladı. Bir mektup daha yazdım nezarete, parayı bir daha istedim. Postadan tahakkuk eden ehliyetsizliğim sebebiyle azledildiğime dair bir kağıt geldi. Meğer ben onlara rüşvet verip karşılığında da ormancılardan rüşvet toplayacakmışım. Ben ne bileyim bey birader? Onca borçla işsiz kaldım. Bir de ehliyetsiz damgası yapıştırıldığından üzerimize iş de bulamadım. Sattım, savdım, borçları ödeyip İstanbul'a göç ettim. Sonrası gördüğün gibi 3 sene kadar önce bizim hanım da bırakıp kaçtı.